Merhaba, bugünkü derin dalışımızda Türkiye'deki PKK süreciyle ilgili son tartışmalara biraz kafa karıştırıcı görünen taraflarına odaklanıyoruz.
Evet.
Elimizde hem hükümetin net açıklamaları var, hem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un önerilerini içeren bir analiz, hem de İmralı'daki PKK liderine atfedilen bazı talepler.
Oldukça fazla kaynak var yani.
Aynen. Görevimiz de şu: resmi olarak pazarlık yok denirken bu farklı fikirler nasıl bir arada duruyor? Acaba bir bağlantı var mı? Çelişki mi var? Bunu sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hazırsanız başlayalım.
Evet, tablo gerçekten ilginç. Hani bir yanda siyasetçiler var, çok kesin bir dille pazarlık yok diyorlar.
Evet, net bir çizgi.
Öte yanda ise sürece dair böyle çok spesifik mekanizmalar, hatta yasal düzenlemeler öneren hükümete de yakın önemli bir hukukçu var, Mehmet Uçum.
İşte bu ikisi nasıl bir araya geliyor, ona bakacağız diyorsunuz.
Aynen öyle. Bakalım bu parçalar nasıl birleşiyor ya da ayrışıyor mu acaba?
Peki, önce şeye bakalım. Hükümet kanadının duruşu çok net, değil mi? Yani AKP ve MHP'li yetkililer.
Evet, evet.
Adalet Bakanı Tunç olsun, AKP'li Yayman, MHP'li Büyükataman. Sürekli olarak PKK ile bir pazarlık olmadığını vurguluyorlar.
Israrla altını çiziyorlar.
Tek hedef diyorlar, örgütün silah bırakıp kendini feshetmesi. Yani terörsüz Türkiye. Şeffaflık vurgusu da var. Hani gizli bir ajanda yok mesajı veriliyor.
Bakan Tunç bir de şeye değinmişti, Kürtçe'ye yönelik geçmişteki yasakların kaldırıldığına falan.
Evet, o da var. Yani resmi duruş bu. Pazarlık yok, tek yol silah bırakmak.
Kesinlikle. Resmi söylem bu eksende gidiyor. Oldukça da tutarlı görünüyor. Fakat tam da bu noktada Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un analizleri giriyor devreye.
Hah, işte orası.
İşte orada işler biraz daha karmaşıklaşıyor sanki. Uçum doğrudan PKK'ya yönelik bir geçiş süreci kanunundan bahsediyor.
Bir dakika, geçiş süreci kanunu, pazarlık yok denirken bu nasıl oluyor?
İşte ilginçlik burada. Kendisi de gerçi İmralı'daki liderin fesih ve silah bırakma çağrısıyla statü taleplerinden vazgeçtiğini söylüyor ama önerdiği adımlar çok somut, yani lafta kalmıyor.
Ne gibi adımlar mesela? Yani bir yol haritası mı çiziyor Uçum?
Aynen öyle, bir nevi yol haritası gibi. Mesela diyor ki terörle mücadele tedbirleri, buna hani şu belediyelere atanan yöneticiler var ya, kayyum uygulaması.
Evet, kayyumlar.
O da dahil gözden geçirilmeli diyor. Sonra tutukluluk dahil yargısal süreçler incelenmeli ve belki de en çarpıcı olanı toplumsal ve ekonomik hayata katılımı düzenleyecek.
Hı hı.
Hatta ceza ve infaz hukukunu da içerecek böyle kapsamlı bir yasa çıkarılması fikri. Oldukça detaylı yani.
Kapsamlı bir yasa. Bu bayağı ciddi bir çerçeve önerisi.
Tabii, unutmayalım, Uçum daha önce yeni anayasa tartışmalarında da benzer konuları açmıştı. Hani vatandaşlık etnik kökene dayanmasın, hukuki bir bağ olsun demişti.
Evet, hatırlıyorum o tartışmaları.
Türkçe dışındaki dillerin öğretimine yasal zemin, üniter yapıyı koruyarak yerel yönetimleri güçlendirme falan. Yani bu fikirler yeni değil aslında Uçum için.
Anladım. Peki bu tabloya şimdi bir de şeyi ekleyelim. İmralı'dan geldiği iddia edilen talepler. Eski talepleri biliyoruz. Hani Kürt kimliği resmi değil falan.
Evet, geçmişte onlar vardı.
Peki bu yeni süreçte durum ne? Kaynaklar ne diyor?
İşte burası daha da ilginçleşiyor. İddialara göre sızan notlarda yerel demokrasi kavramı öne çıkıyormuş.
Yerel demokrasi.
Evet, ve bunu da İspanya, İskoçya örnekleriyle somutlaştırıyorlarmış. Yani özerkliğe doğru bir işaret gibi algılanabilir bu.
Yani bayağı spesifik bir model talebi mi var?
Öyle anlaşılıyor. Seçilmiş başkana bağlı yerel polis, yerel bütçe, bu tür unsurları içeren bir modelden bahsedildiği söyleniyor.
Hmm, başka?
Ayrıca anayasada Kürt'ün varlık ve özgür olarak katılması gibi bir ifadenin yer alması şartı koşuluyormuş. Ve dikkat, PKK'nın fesi ve silahsızlanması için kendilerinin özel bir kanun taslağı sunacağı belirtiliyormuş.
Bir dakika, özel bir kanun taslağı mı? Şimdi Uçum'un önerdiği o geçiş süreci kanunu vardı.
Evet.
Bir de İmralı'dan geldiği söylenen bu özel kanun taslağı önerisi. Ve Uçum'un yerel yönetimleri güçlendirme fikriyle İmralı'dan geldiği söylenen o İspanya-İskoçya modeli.
Aynen.
Yani bu ikisi arasında, özellikle bu yasa ve yerel yönetim konularında, acayip bir paralellik var gibi duruyor. Neredeyse birebir örtüşüyorlar.
İşte tam olarak bu. Kaynak metnin yazarı Müyesser Yıldız da bu soruyu soruyor zaten. Madem pazarlık yok, bu kadar benzerlik sadece bir tesadüf mü?
Çok kritik bir soru bu.
Gerçekten de. Bir tarafta pazarlık yok, tek şart silah bırakma diyen net bir siyasi irade beyanı var.
Evet.
Diğer tarafta hem saraya yakın, etkili bir hukukçudan gelen çok detaylı hukuki idari düzenleme önerileri var. Hem de karşı taraftan geldiği söylenen ve bu önerilerle şaşırtıcı derecede uyumlu görünen talepler var.
Yani işin içinde başka katmanlar olabilir mi acaba diye düşündürüyor insanı.
İster istemez akla geliyor, sürecin görünen yüzüyle belki de görünmeyen yüzü arasında bir fark olabilir mi?
Gördüğünüz gibi durum hakikaten de çok nüanslı. Yani kamuoyuna verilen net pazarlık yok mesajı bir yanda duruyor.
Evet, o mesaj sabit.
Ama öte yanda kilit bir ismin yani uçumun önerdiği somut adımlar var. Ve karşı taraftan sızdığı iddia edilen taleplerle de göz ardı etmesi zor örtüşmeler bulunuyor.
Dikkat çekici örtüşmeler, evet.
Bu da bize siyasi süreçlerin ne kadar karmaşık olabildiğini, hani açıklanan pozisyonlarla perde arkası dinamikler arasında potansiyel farklar olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor sanki.
Kesinlikle. Tüm bu bilgiler ışığında sizin için belki de şu soruyu düşünmek faydalı olabilir. Siyasi aktörler pazarlık kelimesinden bilinçli olarak kaçınıyor olabilir mi? Yani bu kadar detaylı yasal çerçeveler, politika ayarlamaları önermek, acaba bu farklı bir terminoloji altında yürütülen bir tür diyalog, bir zemin yoklama, bir hazırlık anlamına gelebilir mi?
Yani adı pazarlık olmasa da...
Evet, adı başka bir şey olabilir mi? Bu dikkat çekici tesadüflerin gerçekte ne anlama geldiğini ve tabii nereye varacağını hep birlikte zamanla göreceğiz.